Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 105.
Böylesine şiddetli bir kavganın ikisini de hiç ilgilendirmeyen bu kadar masum sözlerden çıkmış olmasına uzun süre inanamadı. Ama yine de böyle olmuştu işte. Vronski yararsız bulduğu kız liseleriyle alay etmeye başlamıştı. Anna da onları savunmuştu. Vronski Anna'nın korumasını aldığı İngiliz kızı Ganna'nın fizik öğrenmeye hiç gereksinimi olmadığını söyleyerek genel olarak kadınların eğitim görmelerini küçümsemişti. Bu Anna'yı sinirlendiriyordu. Bu sözlerde kendi uğraşlarına karşı küçümseyici bir anıştırma görmüştü. Bu hakarete karşılık vermek için bir yanıt aramış ve bulmuştu. Benim duygularımı anlayabileceğinizi umuyordum. Seven bir erkekten beklenir bu. Yalnızca biraz daha kibar olmanızı isterdim. Vronski gerçekten de öfkeden kızarmış ve tatsız birkaç söz söylemişti. Anna onun ne dediğini anımsamıyordu şu anda. Ama Vronski anlaşılmaz bir biçimde ona acı vermek amacıyla "Gerçekten de bu kıza gösterdiğiniz ilgi umurumda bile değil. Çünkü bu işte içten davranmadığınızı görüyorum." demişti. Korkunç yaşamına katlanabilmesi için Anna'nın onca çaba harcayarak yarattığı dünyasını Vronski'nin böylesine acımasızca yıkması, onu içten olmamakla, yapmacıklarla suçlarken yaptığı haksızlık Anna'yı içeriden çıkarmıştı. Odadan çıkarken, "Ne yazık ki siz yalnız kaba ve maddi şeylerden anlar ve onları doğal bulursunuz." diye yanıt vermişti. Akşam Vronski Anna'nın yanına geldiği zaman neden kavga ettiklerini anımsamıyorlardı artık. Bununla birlikte her ikisi de çarpışmanın henüz bitmemiş olduğunu hissediyordu. Bugün de o ana dek hiç evde görünmemişti Vronski. Anna kendini öylesine yalnız ve üzgün hissediyordu ki her şeyi unutup bağışlamak, sevgilisiyle barışmak istiyordu. Kendini suçlamak, onu haklı çıkarmak istiyordu. Suçlu benim, sinirli, kıskanç ve çılgınım ben. Onunla barışacağım, birlikte köye gideceğiz, orada daha sakinleşirim dedi içinden. İçten değil o, birden aklına geliverdi. Onu en fazla gücendiren sözü anımsadı. Sözden çok kırıcı tavrı gücendirmişti onu. Ne söylemek istediğini anlıyorum. İnsanın kendi kızı varken başkasının kızını sevmesi doğru değildir. Sergiye olan ve kendisi için feda ettiğim sevgimi nereden anlasın ki? Oh şu bana kötülük yapma isteği yok mu? Hayır, başka bir kadını seviyor, başka türlü olamaz. Birden sakinleşeceği yerde yeniden eski düşüncelerinin çevresinde donup durduğunu ve sinirlenmeye başladığını fark etti. Olabilir mi bu diye düşündü. Her şeyi üzerime alamaz mıyım? Vronski namuslu, dürüst biri. Beni seviyor, ben de onu seviyorum. Şu günlerde boşanacağım. Daha ne yapmam gerek? Sakin olmalı, kendime güvenmeliyim. Bütün suçu üzerime alacağım. Evet, eve döndüğü zaman suçlu olmasam bile suçlu olduğumu söyleyeceğim. Sonra gideriz. Sonra daha fazla düşünmemek ve öfkeye kapılmamak için zili çaldı. Gelen hizmetçiye köye götüreceği eşyaları koymak için sandık getirmesini buyurdu. Vronski saat 10'da geldi. Anna tatlı ve pişman olmuş bir tavırla onu karşılamaya çıktı. Eğlenceli miydi diye sordu. Vronski bir bakışta Anna'nın keyifli olduğunu anlayarak her zamanki gibi diye yanıt verdi. Anna'nın ruhsal durumundaki bu değişikliklere çoktan alışmıştı. O gün buna daha çok sevindi. Çünkü kendisi de çok keyifliydi. Holdeki sandıkları görünce "Neler görüyorum, işte bu çok iyi." dedi. "Evet, gitmemiz gerek, dolaşmaya çıktım. Hava öyle güzel ki canım köye gitmek istedi. Gitmememiz için hiçbir neden yok değil mi?" "Benim de tek isteğim bu. Hemen dönerim, konuşuruz, gidip üstümü değişeyim. Çayı hazırlat." Vronski çalışma odasına girdi. Onun artık şımarıklık yapmaktan vazgeçen bir çocuğa söylüyormuş gibi işte bu çok iyi deyişinde hakaret eden bir şeyler vardı. Daha da kırıcı olan konuşmasındaki alçak gönüllü havayla kendinin en güveni arasındaki zıtlıktı. Bu yüzden Anna içindeki kavga etme isteği duydu. Ama iradesini zorlayıp kendini tuttu ve aynı neşeyle Vronski'yi karşıladı. O gün neler yaptığını ve yolculuk tasarlarını anlattı ona. "Esinlenmiş gibi birden aklıma geliverdi," dedi. "Boşanmayı neden burada bekleyelim? Daha fazla bekleyemem. Umut etmek istemiyorum. Boşanmadan söz edilmesini istemiyorum artık. Bunun yaşantımı hiçbir şekilde etkilememesi için karar verdim. Haklı değil miyim?" Vronski Anna'nın heyecanlı yüzüne endişeyle bakarak "Haklısın elbette," dedi. Anna kısa bir sessizlikten sonra "Orada neler yaptınız? Kimler vardı?" diye sordu. Vronski çağrılıların adlarını saydı. "Yemek oldukça iyiydi. Sonra kayık yarışları yapıldı. Her şey oldukça hoştu. Ama Moskova'da ille de biraz ridikul yapılır. Bir bayan geldi. İsveç kraliçesinin yüzme öğretmeniymiş. Sanatını gösterdi." Anna kaşlarını çatarak Nasıl biriydi, yaşlı mıydı diye sordu. Evet, kırmızı yüzme giysisi giymiş, yaşlı çirkin bir bayandı. Ne zaman gidiyoruz? Anne ona yanıt vermeden konuşmasını sürdürdü. Ne saçmalık, gerçekten de çok güzel yüzüyor muydu? Yok, hiçbir özelliği yoktu. Ben de senin gibi düşünüyorum, saçmalık bu. Ne zaman gitmeyi düşünüyorsun? Anne tatsız bir düşünceyi kafasından koymak istermiş gibi başını salladı. Ne zaman mı? Ama en kısa zamanda gitsek daha iyi olmaz mı? Yarın zamanımız yok, yarından sonra. Güzel, yok. Dur, yarından sonra pazartesi. Annene gitmem gerek dedi Vronski sıkkın bir tavırla. Çünkü annesine gitmesi gerektiğini söyler söylemez annenin kuşkulu bakışlarının üzerine dikildiğini sezdi. Onun sıkıntılı tavrı genç kadının kuşkusunu uyandırmıştı. Anne kızardı. Vronski'den biraz uzaklaştı. Şimdi sorun İsveç kraliçesinin yüzme öğretmeni değil, köyde Prenses Vronski ile birlikte yaşayan Prenses Sorokina'ydı. Yarın gidebilirsin dedi Anna. Olanaksız oraya gitmeni gerektiren işin vekaletnamesini ve parayı yarın alamam. Öyleyse hiç gitmeyiz. Peki ama neden? Ben daha sonra gitmem, ya pazartesi ya da hiç. Vronski şaşırdı. Ama neden diye sordu. Çok anlamsız bir şey. Senin için öyle olabilir çünkü sen hiç düşünmüyorsun beni. Nasıl yaşadığımı anlamak istemiyorsun. Burada bir tek şeyle oyalanıyorum. Hanna, sen de bunu bir komedi olduğunu söylüyorsun. Dün bana kızımı sevmediğimi, bu İngiliz kızı seviyor gibi göründüğümü ve bunun doğal olmadığını söyledin. Sorarım sana, burada ne türlü bir yaşam benim için doğal olabilir? Anna birden kendini topladı ve kendini böylesine kaba koyverdiği için korktu. Kendini mahvettiğini biliyor ama yine de kendini tutamıyor, her suçu onun üzerine yıkarak haksızlığını kanıtlamak istiyordu. Ben bunu hiç söylemedim, ben yalnızca ansızın ortaya çıkıveren bu sevgiyi anlamadığımı söyledim. Her zaman dürüstlüğünle övünen sen neden gerçeği söylemiyorsun? Vronski içinde kabaran öfkeyi tutarak tatlı bir sesle. Ben hiçbir zaman övünmem, yalan söyleme dedi. Yazık ki saygı duymuyorsun. Sevginin boş bıraktığı yeri alsın diye saygıyı uydurmuşlar. Eğer beni sevmiyorsan bunu açıkça söylemen daha doğru, daha dürüstçe olur. Vronski ayağa kalkarak bağırdı. Hayır, artık dayanılmaz oldu. Annenin önünde durdu yumuşak bir sesle. Neden sabrımı deniyorsun? Bunun da bir sınırı vardır dedi. Anna Vronski'nin yüzüne ve özellikle acımasız, öfkeli bakışlarını dolduran nefret anlamına dehşetle bakarak "Bunu ne demek istiyorsunuz?" diye bağırdı. "Demek istiyorum ki" diye başladı Vronski ama durdu. "Size benden ne istediğinizi soruyorum." Anna onun ne demek istediğini anlayarak "Ne isteyebilirim ki? Yalnızca istemiş olduğunuz gibi beni bırakmamanızı istiyorum. Bu ikinci kez oluyor. Sevgi istiyorum. O da yok artık. Demek ki her şey bitti." Anna kapıya doğru yürüdü. Vronski çatık bir yüzle onu kolundan tuttu. "Dur, dur!" diye bağırdı. "Sorun nedir? 3 gün sonra gidelim diyorum ben. Ama sen bana yalan söylediğimi, dürüst bir insan olmadığını söylüyorsun." Anna eski bir kavganın sözlerini anımsayarak, "Evet, yine söylüyorum. Benim uğruma her şeyi feda ettiği için bana istemeden adam, dürüst olmamaktan öte yüreksiz bir adamdır." dedi. Vronski hemen Anna'nın elini bırakarak, "Yo, sabrın da artık bir sınırı vardır," diye bağırdı. Anna arkasına bakmadan sessizce ve sarsak adımlarla odadan çıkarken, "Benden nefret ediyor, bu apaçık belli," diye düşündü. Odasına dönünce, "Başka bir kadını seviyor, bu çok açık," dedi. "Ben sevgi istiyorum, o da artık kalmadı. Demek her şey bitti," diye düşündü yeniden. "Bu işi bitirmek gerek ama nasıl diye," diye sordu aynanın önüne otururken. Kafasında binlerce düşünce dolaşıyordu. Şimdi nereye gidecekti? Onu büyüten halasının evine mi? Dolly'e mi? Yoksa yurt dışına mı? Şu anda çalışma odasında acaba ne yapıyor? Her şeyi bitiren bir kavga mıydı yoksa yine barışabilir miyiz? Şimdi Petersburg'daki eski tanıdıkları onun hakkında ne diyeceklerdi? Alexey Alexandrovich ne düşünüyordu? Bu ve bunun gibi ayrılıklarından sonra neler olabileceğiyle ilgili düşünceler aklına geliyordu. Ama bunları kendini tümüyle kaptırmıyordu. Bulanık, tanımlanamayan bir düşünce ruhunu dolduruyor, bunun ne olduğunu anlayamıyordu. Alexey Alexandrovich'i bir kez daha anımsayınca aklına doğumdan sonraki hastalık dönemini ve o zaman aklından hiç çıkmayan şu sözlerle belirttiği düşünce geldi. Neden ölmedim? Birden ruhunu dolduran düşünceyi anlayıverdi. Evet, en iyi çözümdü bu. Evet, evet, ölmek. Alexey Alexandrovich ile Sergey'in utancı, benim yüz karamı, her şeyi kapatır ölüm. Ölmek, o zaman pişman olur, üzülür, beni sever, benim için acı çeker. Bir iskemleye oturmuş, sol elindeki yüzükleri çıkarıp yeniden takarken ölümün uyandıracağı türlü duyguları gözlerinin önünde canlandırıyor, kendi kendine acıyarak gülümsüyordu. Yaklaşan ayak sesleri onu düşüncelerinden uyandırdı. Sözde yüzüklerini düzeltiyormuş gibi yaparak arkasına bile dönmedi. Vronski yanına yaklaştı. Elini tutup tatlı bir sesle, "Anna, istersen yarından sonra gideriz. Her şeye razıyım," dedi. Anna sustu. "Ne diyorsun?" dedi Vronski. "Bunu sen bilirsin," dedi. Daha fazla kendini tutamayıp hıçkırmaya başladı. Hıçkırıklarının arasından, "Bırak beni, bırak beni," dedi. "Yarın gideceğim, daha da fazlasını yapacağım. Kimim ben? Mahvolmuş bir kadın, boynuna bağlanmış bir taş. Seni üzmek istemiyorum, bunu istemiyorum. Seni kurtaracağım. Beni sevmiyorsun artık, başka birini seviyorsun." Vronski sakinleşmesi için onu yalvarıyor, bu kıskançlığın asılsız olduğuna, onu hep sevdiğine, eskisinden daha çok sevdiğine yemin ediyordu ellerini öperken. "Anna, neden hem kendini hem de beni üzüyorsun?" dedi. Yüzünde şu anda sevgi dolu bir anlam vardı. Anna, Vronski'nin sesinden gözlerinin yaşlı olduğunu anlıyor, elinin üstünde gözyaşlarının ıslaklığını hissediyordu. Anna'nın çılgınca kıskançlığı bir anda tutkulu, umutsuz bir sevgiye dönüşüverdi. Sevgilisine sarıldı, başını boynunu ellerini öpücüklere boğdu. Tümüyle barıştıklarını hisseden Anna, sabahleyin erkenden heyecanla yol hazırlıklarına başladı. Pazartesi mi yoksa salı mı gideceklerini henüz kararlaştırmamışlardı. Çünkü ikisi de bunu ötekine bırakmıştı. Ama Anna telaşla hazırlık yapıyordu. Bir gün erken ya da geç gitmeleri önemli değildi. Anna odasında açık bir sandığın başında eğilmiş, alacağı eşyaları ayırırken Vronski giyinmiş olarak her zamankinden daha erken içeri girdi. "Hemen annemin yanına gidiyorum," dedi. "Parayı bana Yegor'la yollayabilir. Yeni yola çıkmaya hazır olurum." Anna keyfi görmeye çalışsa da Vronski'nin köydeki annesine yapacağı ziyaret düşüncesi onu çileden çıkarıyordu. "Hayır, ben hazırlanamam," dedi hemen ardından. "Demek ki benim istediğim gibi de yapabilirmiş," diye düşündü. "Neyse, sen niyetin neyse öyle yap. Yemek salonuna git, ben de hemen geliyorum." Anuşka'nın kucağındaki bir yığın çamaşırın üzerine birkaç şey daha koyarak, "Yalnızca gereksiz birkaç eşyayı koyacağım," dedi. Anna yemek salonuna girdiğinde Vronski bifteğini yiyordu, kahve içmek için yanına otururken. "Bu odalardan nedenli bıktığını düşünemezsin," dedi. "Şu dayalı döşeli odalardan daha korkunç bir şey yok. Ne kişilikleri ne de ruhları var. Şu sarkaçlı saat, bu perdeler, özellikle şu kağıtlar birer karabasan sanki. Vozilenskoya'yı çok özlüyorum. Atları hala yollamıyor musun?" "Hayır, bizim arkamızdan gelecek onlar. Bir yere mi gideceksin?" Anna neşeli bir sesle, "Evet, Wilson'a gitmek istiyordum. Ona birkaç giysi götürmek zorundayım. Demek yerine karar verildi," dedi. Ama yüzündeki anlam birden değişiverdi. Vronski'nin uşağı Petersburg'dan gelen bir telgrafın altına imza etmesi için geliyordu. Bir telgraf gelmesi çok normaldi. Ama Anna'dan bir şey saklamak istiyormuş gibi alındığının çalışma odasında olduğunu söyledi. Sonra telaşla Anna'ya döndü. "Yarın kesin olarak işlerimi bitiririm," dedi. "Telgraf kimden?" diye sordu Anna onu dinlemeden. Vronski acele etmeden, "Stiva'dan," dedi. "Öyleyse neden onu bana göstermedin? Stiva ile aranda ne gibi bir giz olabilir?" Vronski yeniden uşağı çağırdı ve ona telgrafı getirmesini buyurdu. "Sana onu göstermek istemedim çünkü Stiva telgraf çekmeye pek heveslidir. Bir karara varılmamışken telgraf çekmeye ne gerek var?" "Boşanma konusunda mı?" "Evet, telgrafta hiçbir şey elde edilmediğini yazıyor. Bugünlerde ona kesin bir yanıt vereceklermiş. Al işte oku." Anna iyi titreyerek telgrafı aldı ve tam Vronski'nin söylediklerini okudu. Ayrıca da şu eklenmişti: "Pek umut yok ama elimden geleni yapacağım." Anna kıpkırmızı oldu. "Dün sana boşanmanın ya da boşanmamanın benim için önemli olmadığını söylemiştim," dedi. "Bu yüzden de benden bunu saklaman gereksizdi." "Aynı şekilde bir kadınla mektuplaştığını da benden gizleyebilir," diye düşünüyordu Anna. "Bu arada söyleyeyim. Yaşvin bu sabah Wolfthor'la birlikte gelmek istiyor," dedi Vronski. "Sanırım Pestov'un çok parasını kazanmış. Hem de ödeyemeyeceğinden fazla, yaklaşık 60 bin ruble." Anna'nın sinirlendiğini gördüğü halde Vronski'nin konuşma konusunu değiştirmesinden hoşlanmayan Anna, "Hayır," dedi. "Bu boşanma haberinden benden gizlemeni gerektirecek kadar etkilendim. Sana bunu düşünmek istemediğimi söylemiştim. Senin bu işte benden daha fazla ilgilenmeni istemiyorum." "İlgileniyorum çünkü her şeyin açık olmasından hoşlanırım ben." Vronski'nin sözlerine değil de soğuk ve sakin tavrına gittikçe sinirlenen Anna, Açıklık şekilde olmaz, sevgi de olur dedi. Neden şu boşanmayla bu kadar ilgileniyorsun? Wolski yüzünü buruşturarak, Tanrım yine sevgi diye düşündü. Nedenini biliyorsun, seninle doğacak çocuklarımız için istiyorum. Çocuklar mı? Artık çocuğumuz olmayacak. Yazık.
Ayrım sonu.